Merhabalar.
Merhabalar.
Kurumsal hayata dair faydalı bilgileri işleyeceğimiz ve tecrübelerimizi paylaşacağımız BCC Podcast serisine hoş geldiniz.
Uzun yıllar çeşitli kademelerde ve ülkelerde yöneticilik yapmış bendeniz Emra.
Ve o kadar da uzun olmasa da yıllarını insan kaynakları alanında geçirmiş bendeniz Elif. Keyifli ve faydalı bir zaman geçirmenizi umuyoruz.
Bugünkü konumuz büyük istifa.
Emra, bana doğruyu söyle. Pandemide hiç istifa etmeyi düşündün mü?
Düşünmedim desem yalan olur. Ama hepimiz senin kadar cesaretli değiliz Elif. Sen hayatını değiştirebildin pandemi vesilesiyle belki ama bendeniz henüz o kadar büyük bir cesaret örneği gösteremedim. Ama tabii ki pandemi gibi bir ekstra durumda hepimiz mevcut durumu sorguluyoruz. İşimizi, gücümüzü, hayatımızı sorguluyoruz. Ve daha iyisi acaba olabilir mi diye gözden geçiriyoruz. Tabii ki ben de düşündüm.
Peki, belki de çoğumuz düşündük bunu. Muhtemelen kimilerimiz hayata geçirdik, istifa ettik. Fakat sanırım Amerika'daki kadar böyle çalkantılı bir dönem herhalde bizde o kadar olmadı diye düşünüyorum.
Evet ya, rakamlara bakınca ben de çok şaşırdım. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyondan fazla
Evet.
insan mevcut işlerinden ayrılıp ya başka bir işe ya da tamamen yepyeni bir hayata geçmiş. 4,5 milyon çok büyük bir sayı. O yüzden ben de çok şaşırdım doğrusu.
Ve gittikçe de artıyor bu sayı Amerika'da ve Avrupa'da. Birçok da araştırma ve anket yapılıyor tabii ki bununla alakalı olarak. İnsanlar neden genel olarak istifa etmişler biliyor musun?
Neden?
Nefes almak için.
Nefes almak için.
Evet.
İlginçmiş.
Evet.
Nefes almak. Yani mevcut işleri çok yoğundu ve artık pandemi şartları son damlayı damlattı ve taştı mı? Yoksa bu vesileyle yeni çıkan fırsatlara mı yelken açmayı tercih ettiler?
Aslında birçok bunun açılımı var. Şöyle bir kaynak araması yaptığımız zaman genel olarak bu nefes almayı şöyle açıklayabiliriz. Birincisi insanlar yeni bir iş arayışına girmişler. Genel olarak istifa eden kişiler. İkincisi bu pandemi döneminde çocuklarına bakmak için işten ayrılan çok olmuş. Çünkü çok belirsiz bir dönemdi tabii ki. Bir de en başta tabii bu COVID'in çok ağır geçirildiği dönemlerde de özellikle COVID endişesiyle insanlar işlerinden ayrılmışlar. Ve aslında biraz da şöyle bir tarafı var. Emek verdikleri ve saatlerce çalıştıkları şirketlerin onlar için ne yaptığını sorgulamışlar genel olarak. Yani değer vermeyen firmalarda istifalar biraz daha fazla gibi görünüyor. Sen ne diyorsun?
O zaman pandemi öncesi dönemde çalıştıkları işle ilgili memnuniyetsizlikleri olanlar pandemiyle beraber bir sonraki adımın kararını vermekte biraz daha kolay davrandılar. Hele bir de bunun üstüne firmaların da onlara karşı tutumları biraz uzak olunca bunu gerçekleştirmek için enerjiyi bulabildiler diyorsun yani. Bence mantıklı ve yani bizim için olduğu kadar firmalar için de çok zor bir dönemdi bu pandemi dönemi.
Evet.
Dolayısıyla çalışanlarına yönelik doğru pozisyonu almayanlar, onları koruyup kollamayanlar, gözetmeyenler, hatta pandemi sonrası dönemde belki de iş güvenliklerini, belki de beraber çalışmanın devamlılığını en azından garantileyemeseler de buna yönelik pozitif bir mesajı veremeyenler burada kaybeden olmuşlar anlaşılan.
Bir de işin şu tarafı var. Indeed firmasının yaptığı bir ankete göre istifa eden 1000 kişinin %92'si pandemiyle birlikte hayatın sevmedikleri bir işi yapmak için çok kısa olduğunu düşünmüş. Böyle cevap vermiş daha doğrusu.
Bir sürü üst üste gelen etkenden sonra şimdi değilse ne zaman sorusu soruldu yani kişiler tarafından.
Evet.
Peki senin de böyle mi oldu? Senin istifa etme sürecinde etken faktörler paylaşabileceklerin tabii nelerdi?
Ya yani sevmediğim bir iş değildi tabii ki. Sevdiğim bir işi yapıyordum. Ben hala da yapıyorum zaten. İnsan kaynakları alanında çalışıyorum. Ama birçok neden oldu tabii ki. Hakikaten hepimiz muhtemelen düşünmüşüzdür. Hayat kısa. Ne yapmak istiyorum? Nasıl geçirmek istiyorum bu hayatın geri kalanını? bunları düşünmüşüzdür. Dolayısıyla bizim buraya yani Datça'ya taşınma tarafı biraz daha ağır bastı galiba. Oradan devam ettik biz diyeyim.
Peki yeni bir hayatı atılma kararı zor muydu, kolay mıydı senin için?
Çok zordu. Gerçekten zordu. Çünkü bir kere
Yani pek
değiştim.
çok belirsizlik.
Evet, belirsizlik. Ama bir yandan da heyecan tabii ki. Hayal ettiğiniz şeyi yaşamak üzere yola çıkıyorsunuz. Dolayısıyla bu biraz böyle hem heyecan verici hem de belirsiz olduğu için de biraz da stresli ve riskli bir şeydi. Fakat iyi de yaptığımızı düşünüyoruz şimdi.
Ne kadar güzel. Bu arkadaki keşif enerjisi herhalde zorlukların üstesinden gelmek için en büyük etken.
Evet, kesinlikle öyle.
Ben şirketlerin bu konuda alması gereken tavır ne olurdu da insanlar istifa etmezdi diye düşündüğüm zaman bir grup için yapabilecek çok da bir şey yoktu gibi geliyor bana. Çünkü çok kişisel bir şey.
Evet.
Covid gibi çok zorlayıcı bir etkenin sonrasında bir anda fark ediyorlar ki böyle bir hayat değil, bambaşka bir hayat tercihleri arasında ve tamamen değişiyor. Bence şirketler bunu önleyemezler. Önlenebilir olanlar neydi acaba? Biraz onların üzerinde konuşalım mı?
Hadi konuşalım. Aslında biraz bu istifalar işveren üzerindeki yükü de biraz arttırdı baktığında. Çalışanları işte tutundurmak için firmalar birçok çalışmalar yaptılar. İşte ücret beyanaklar diyebiliriz bu çalışmaların içine giriyor. Sürekli uzaktan çalışmaya çevrilen firmalar oldu çalışma hayatlarını. Eğitim ve gelişim alanında çeşitli farklılıklar, iyileştirmeler yapan firmalar oldu. Birçok şeyi de sayabiliriz aslında bunların içerisinde. Aslında birçok firma bayağı bir uğraştı diyebiliriz. Ama dediğin gibi zaten hani gitmek isteyen, ayrılmak isteyen kişiler için belki de yapacak bir şey yoktu. Fakat geri kalanlar için mutlaka çalışmalar yapıldı. Sen ne düşünüyorsun? Başka bir eklemek istediğin bir şey var mı?
Yani doğrusu bence firmaların evet bir takım aksiyonları yaptıklarını, bazılarının daha fazlasını, bazılarının daha azını yaptığını gözlemledik biz de. Fakat bu tür bir akımı, bu tür bir dalgayı belki birkaç iyileştirici önlemle yatıştırabilirsiniz ama tekrarlanmasını engellemenin yolu bir takım ücret, bir takım yan haklardan bence geçmiyor. Çünkü özellikle bu pandemi döneminde hani kendi tecrübem de en azından o yönde olduğu için söyleyebilirim. Kişiler ne kadar değerli olduklarını kendilerine söylemeye başladılar. Kendi ailelerine söylemeye başladılar. Çoluklarına, çocuklarına, arkadaşlarına, sosyal çevrelerine. Dolayısıyla böyle bir bakış açısına ulaşan herhangi bir çalışanın artık bir önceki, pandemi önceki dönemdeki kadar çok yüksek konsantrasyonunu, zamanını işine ayırmasını beklemek bence biraz haksızlık. Dolayısıyla firmalar her şey pandemiden önceki gibi olsun ve biraz daha fazla ekonomik yük altına girelim derlerse korkarım ikinci dalga, üçüncü dalgayı çok da engelleyemezler veya bu belki küçük küçük akış sürekli olarak devam eder. Benim gördüğüm kadarıyla çalıştıkları yerde huzurlu ve mutlu olanlar, kendilerini değerli hissedenler, daha da önemlisi hem yaptıkları işle ilgili hem de duruşuyla ilgili firmalarına değer verenler, saygı duyanlar işlerine biraz daha fazla bağlılar. Bu konuda şirketlerinden de kıymet görenler, şirketlerinin kendilerine kıymet verdiğini hissedenler, burada maaş artışları veya fiziksel yanakları kastetmiyorum. Belirli aralıklarla sadece nasılsınız sorusuna bile muhatap olanların daha fazla şirketleriyle ilişkilerinin güçlendiğini de düşünüyorum bir yandan. Yani ayrılanlar olduğu kadar doğru hamleleri yapan, doğru pozisyonu olan firmalara bağlılığın da arttığı, hatta onların da tercih edilebilir hale geldikleri bir ortamda yaşıyoruz bence. Bilmiyorum, ne dersin? Senin gözlemin nedir?
Kesinlikle benim çevremden ve hani genel olarak böyle gözlemlediğim şey de bu oldu. Değer konusu bayağı bir aslında gündemde. Hatta şöyle bir çalışmayla destekleyeyim bunu. McKinsey bir çalışma yapıyor. Türkiye yok içerisinde işte Avustralya, Singapur, İngiltere gibi Amerika gibi büyük ülkelerde yapıyor bu çalışmayı. Ve araştırmanın sonuçlarına göre çalışan için çok önemli olan ama işverende tam olarak farkında olunmayan konularla ilgili bir küçük minik bir rapor gibi bir şey sunmuşlar. Mesela burada önemli başlıklar şunlar. Ayrılmak isteyenlere sorulan cevaplardan bahsediyorum. Yönetici tarafından değer görmek, ait olma hissi, ilgi ve güvenilir takım arkadaşları, kariyer gelişimi için fırsatlar, esnek çalışma programı, organizasyon içerisinde değer görmek. Şöyle bir baktığımızda seni destekliyor gibiyim bu sonucu paylaşarak. Organizasyon ve yöneticisinden değer görme ihtiyacı biraz daha öne çıkıyor. Yani hem organizasyon hem de yönetici tarafından değer görmek istiyormuş çalışanlar. Bu da bizim bu konuştuğumuz konuyla bayağı bir ilgili diye düşünüyorum.
Doğrusunu istersen ilk bölümümüz olan performans yönetimi, daha sonra ele aldığımız geri bildirim bile bu bütün değerli hissetme hikayesinin birer parçası gibi oturuyor bence. Eğer beraber çalıştığınız insana sadece bir takım metrikleri yerine getirmesi gereken insan gibi davranmayıp gerçekten bir insan gibi davranmayı başarabilirseniz sanırım biraz yol alınıyor. Ki benim bireysel tecrübem de o yönde. Pandemi sürecinde beraber çalıştığım yöneticilerim en azından veya takım arkadaşlarım birbirimize içtenlikle nasılsınız demeyi başarabildik. En azından ben öyle hissettim. Doğrusunu söylemek gerekirse o yalnız zamanlarda, eve kapalı kaldığımız zamanlarda çok büyük bir motivasyon faktörüydü. Toplamda eminim kendi çalıştığım firmaya da eleştiriler yöneltecek noktalar bulabilirim. Çevredeki firmalara da eleştiriler yöneltebilirim ama totalde bu kişisel temas bende bir fark yaratmıştı. Benim için önemliydi. Ama değerli hissetmek için aman işte pandemi oldu, insanlar işten ayrılıyorlar ve hadi bunlara değerli davranalım. Sahteciliğine de girişmemek gerekiyor. Yani bugüne kadar yapmadığınız bir şeyi 10 katıyla yapmaya çalışmak da ters tepme potansiyeline sahip. Burada biraz sanırım firmaların kültürel oluşumlarına inmeleri, o kültürü gözden geçirmeleri, bir takım ufak tefek aksiyonlar almak yerine şirketin özüne insanı koyabilmeyi başarmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle kültüründe pandemi öncesinde de insanlarına değer, çalışanlarına değer veren firmalar bu dönemi aldıkları ufak tefek birkaç tedbirle bence çok daha sağlıklı aşmayı başarabildiler. Ama kültüründe tamamen başarı odağı, tamamen KPI odağı olan firmalar ve fakat insanları gelip geçebilen, değişebilen kaynaklar olarak ele alan firmalar bu dönemde ciddi zarar gördüler diye düşünüyorum.
Hem değer verme konusu var hem de şey de var diye düşünüyorum. İşte bu dijital liderlik konusu da birazcık öne çıkıyor gibi ama bunu burada konuşmayalım. Belki başka bir podcast'te ele alırız. Ama bu da böyle burada dursun bence. Dijital liderlikte gerçekten önem kazandı pandemiyle birlikte.
Dijital liderlik konusunu benim senden çok dinlemek istediğimi söylemem lazım. Çünkü pandemiyle tecrübe edip öğrenmeye gayret ettiğim, bir takım yanlışlar yaptığım, belki bir takım doğrular da yaptığım bir alan. Orayı böyle sanki beni masaya yatırsak ve benim üzerimden tartışsak çok daha verimli olur sanırım benim için.
Olur, neden olmasın tabii ki.
Yalnız burada bu büyük istifa, biz hep büyük istifa diye tartışıyoruz ama pandeminin yarattığı force majeure, ekstra durum belki de bu beyin göçüne de zemin hazırladı ve
Evet.
artık herkes her yerden çalışabiliyor. Yani özellikle yüksek kualifikasyonlu işler yapan insanların şirketin merkezinin veya üretim tesislerinin bulunduğu yerlerde çalışma zorunlulukları da ortadan kalktı. Bu belki de pandemi olmasaydı hayatımızda 10 yıllar içerisinde yavaş yavaş tecrübe edeceğimiz bir şeyken pandemi bu dönemi çok hızlandırdı bizler için. Dolayısıyla hani şirketi kültüründe insan odağı olsa bile, çalışanlarına değer verse bile yepyeni imkanların ortaya açılmış olması çalışanların da bu imkanlara kulak kabartmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla A şirketinden B şirketine değil sadece coğrafi olarak da beyin göçünün çok aktif olarak yaşandığını söyleyebiliriz. Bu sadece bizim ülkemizde de değil, Hindistan'da da çok enteresan örnekler var. Amerika'da da çok enteresan örnekler var.
Evet.
Hatta bazı dijital şirketler New York gibi büyük şehirlerdeki merkezlerinden evlerinde çalışacak insanlara tamam biz bunu kabul edebiliyoruz. Dünyanın her yerinde çalışabilirsiniz ama maaşlarınız da bu oranda kesintiye gitmeyi kabul ediyor musunuz deyip el sıkışıp ayrılmışlar da bu tür duyumlar da alıyoruz. Dolayısıyla pandemi bazı şeyleri tekrar düşünmemize sebep olurken bazı imkanları da çok daha net görmemize imkan verdi, olanak sağladı. Dolayısıyla çalışanlar da bunu fırsata dönüştürüyorlar. İş yapma tarzlarını buna uyumlaştıramayan şirketler de kaybedenler haline gelecekler. Yani sadece ücretlerini arttırmak, sadece yanaklarını arttırmak değil, bu çalışma tarzına adapte olmak, belki dijital altyapılarını bu yönde güncellemek, yatırımı buna yapmak doğru tercihler olacak onlar için.
Evet. Ben de tam olarak buna doğru konuşmak istiyordum. İşte pandemiyle birlikte bu adapte olamayan firmalar, uzaktan çalışma modeline de geçemeyenler veya işte bir şekilde bu modeli tam uygulayamayanlar ve az önce konuştuğumuz gibi çalışana değer veremeyen firmalardan ayrılışlar daha fazla. Bir yandan da bu bahsettiğin yurt dışındaki pozisyonlara geçişler de bayağı fazla. Mesela Türkiye için konuşacak olursak, yani beyin gücü tabii ki vardı eskiden de, fakat daha da fazlalaştı. Ve özellikle gözlemlediğim global firmalarda çalışan kişiler daha çok yani kendi firmalarının yurt dışı lokasyonlarındaki pozisyonlara başvuru yapıyorlar. Ve ya da yoksa da farklı yurt dışındaki farklı opsiyonlara doğru yöneliyorlar. Ve birçok, yani işte bu değişen dünyada da birçok alanda da farklı üretim tesisleri açılıyor ya da farklı firmalar kuruluyor. İşte çok fazla startuplar var gibi. İnsanlar bir yandan o taraflara doğru da yöneliyorlar diye düşünüyorum. Bir yandan da bir akım ilgimi çekti. Bu işte pandemiyle birlikte işte o gidilemeyen seyahatler, zayıflayan sevgi bağları ve okunamayan işte bu kitaplar, endişeler, yok olan hobiler ile birlikte anlam duygusu YOLO akımına güç katmış. YOLO akımı da,
YOLO.
evet, YOLO
Çok da
akımı
güzel
da
bir isimmiş ya. Neymiş bu?
You only live once, yani sadece bir kez yaşarsın akımı da insanların, yine aslında biraz başa dönmüş gibi olduk ama, kendilerine ait olmayan bir başarı için ödedikleri bedeli fark edip bu hayatı değiştirmek ve radikal bir şekilde değiştirmek açısından hayatlarını değiştiren profesyonelleri temsil ediyormuş.
Çok ilginç. Yani bilmiyorum ben aslında kendi tecrübemi herkesin tabii kendi içinde yaşadığı duygu durumu, fiziksel şartlar farklı olmakla beraber kendi tecrübemi düşündüğümde daha kaliteli bir hayatın mümkün olduğunu görme şansını vermiş olmasından dolayı bu dönemi aslında bir fırsat olarak da bakıyorum. Fakat daha kaliteli hayat için tamamen radikal değişiklikler yapmak gerçekten gerekli mi? Belki arada bir yerde bizim için okeydir yaklaşımı
Evet.
bende biraz daha oturmaya başladı. Bu belki de çalıştığım şirkete yönelik pozitif enerjimden de kaynaklanıyor olabilir tabii. Ama hani kesinlikle daha kaliteli bir hayatın mümkün olduğunu görme şansımız oldu ve onu istiyoruz artık. Bence buradan geri dönüş yok bence.
Son
Üzerinde
olarak
konuştukça konuşuyoruz, üzerinde konuştukça konuşuyoruz ama
evet. Son olarak yine bir çalışmadan küçük bir parça aktarmak istiyorum. Uzmanlara göre bu büyük istifa dünya genelinde %70 bir iş gücü kıtlığına neden olacakmış.
%70 çok büyük bir rakam Elif ya.
Bence de büyük. Bayağı düşündürücü.
%70 bayağı bir düşündürücü. Belki de biz i4 sıfırdan sonra Ç1 sıfırı, Ç2 sıfırı, çalışan 1 sıfırı, çalışan 2 sıfırı konuşmaya başlayacağız. Çünkü bu kadar büyük bir kıtlık şirketleri de rekabet edemez hale getirecekti.
Bayağı bir
İlginç.
rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten
Yani
ilginç.
önümüzdeki günler hepimiz için çok çılgın olacak diyebiliriz.
Kesinlikle.
Ya ben bilmiyorum bu iş yani çalışma hayatı tabii ki hepimiz çalışanlar olarak bunu kendi tarafımızdan yormaya çok müsaitiz ve doğrudur da belki. Ama her iki taraf için de yani şirketler için de çalışanlar için de hem zorlu hem de dikkatli ele alınması gereken bir dönem. Çalışanlar belki kısa dönemin kazanımlarını da dikkate alıp uzun dönemi gözden kaçırıyor da olabilirler. Keza şirketler de aynı şekilde. Ben hani bu tür dönemlerde özellikle çalışma hayatının temel yapı taşlarının değiştiği dönemlerde hem şirketlerin hem de personelin birbirine daha özenli davranması gerektiğini düşünüyorum. Ne birbirimize fazlasıyla coşkuyla sarılalım ne de birbirimizden uzak duralım ama özenli davranalım, saygılı davranalım düşüncesindeyim. Bu sayede atlatılabileceği düşüncesindeyim.
Evet, kesinlikle çok haklısın. Katılıyorum sana. Bu konuyu burada belki noktalamak gerekiyor. Buradan
Biz
çıkan
aslında
başka.
kaydı bitirdikten sonra senin tavsiyelerine yönelelim bence.
Tabii ki, seve seve.
Peki o zaman. Teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum sana. Sonraki podcastlerimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mail adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Geri bildirimlerinizi oldukça merak ediyoruz.
Umarım keyifli olmuştur hepiniz için. Hoşça kalın.
Altyazı M.K.